Dördüncü kaset, birinci yüz. Onları bir belediye görevlisi karşıladı. Madame Martin karşısında bir rahip göremediğinden üzülüyordu. Beyaz giysiler içindeki Dominikenler, Santa Maria Novella'da avlunun kemerleri altında o kadar güzeldiler ki. Fra Angelico'nun kardeşi Benedetto'nun yardımıyla çıplak kireç üstüne rahipler yani yoldaşlar için masum resimler yaptığı hücreleri gezdiler. Gümet Müzesi'nin önünde bir hendeğin üzerindeki küçük köprüde karşılaşıp da Debili rıhtımına giden bahçelerle çevrili küçük yola kadar yürüdüğümüz kış akşamını hatırlıyor musunuz? Ayrılmadan önce üzerinde cılız, şimşir ağaçları perdesi bulunan korkuluğun yanında bir an durmuştuk. Kışın kuruttuğu bu şimşire bakmıştınız. Siz gittikten sonra uzun uzun seyrettim onu. Bir zamanlar San Marco Manastırı başrahibi Savonarola'nın oturduğu hücredeydiler. Rehber onlara bu din kurbanının portresini, ondan kalan eşyaları gösterdi. O gün neyi mi beğenebilirdiniz ki diye sordu Teres. Karanlıktı ortalık. Yürüyüşünüzü görüyordum. Biçimsel hareketle konuşur, her adımınızı tartışılmaz, çekici güzelliğinizin sırlarını açıklıyordu bana. Ne yalan söyleyeyim, hayalim hiçbir zaman kaygılı olmadı size karşı. Konuşmaya cesaret edemiyordum sizinle. Korkuyordum sizi görünce. Bana her şeyi yapabilecek birinin karşısında tir tir titriyordum. Siz karşımdayken hayran oluyordum size titreyerek. Sizden uzaktayken arzunun bütün saygısızlıklarına kaptırıyordum kendimi. Bundan hiç kuşkum yoktu ama ilk görüşmemizi, Paul Vance'in sizi benimle tanıştırdığı anı hatırlıyor musunuz? Paravanın yanında oturuyordunuz ve burada asılı minyatürlere bakıyordunuz. Sicardi'nin resmettiği bu kadın Andre Schenner'in annesine benziyor demiştiniz bana. Ben de size kocaman nenelerindendi bu. Andre Schenner'in annesi nasıldı diye karşılık vermiştim. Portresi vardır, düşük bir şarklı demiştiniz. Descartes böylesine pervasız bir biçimde konuşmuş olabileceğini kabul edemiyordu. Evet evet dedi Teres. Ben sizden daha iyi hatırlıyorum. Beyaz manastır sessizliğinde yürüyorlardı. Aziz Angelico'nun güzel resimlerle süslediği hücreyi gezdiler. Burada solgun gökyüzünde Tanrı Baba'dan ölümsüzlük tacını alan Meryem'in önünde Descartes Teres'i kollarının arasına aldı. Sonra Badeker'e baka baka koridordan geçen iki İngiliz kadınının adeta gözleri önünde dudaklarından öptü. Aziz Antoine'in hücresini unutuyorduk dedi Teres. Teres, mutluluğumun içinde sizden olup da elinden kaçmış her şeyin acısını çekiyorum. Tümüyle benim olmanızı, geçmişte de tümüyle benim olmanızı isterdim. Teres omzunu oynattı belli belirsiz. Ah evet, geçmiş dedi. İnsanın tek gerçeği geçmiştir. Olmuş olan her şeye geçmiştir. Teres göz bebekleri güneşli ve yağmurlu, güzel gökyüzüne benzeyen gözlerini ona doğru çevirdi. Size yalnız şu kadarını söyleyeceğim. Ben yaşadığımı yalnız sizinle hissettim dedi. Fiasöre dönünce Le Menil'in kısa ve tehdit dolu bir mektubunu buldu. Teres'in uzayıp giden yokluğundan ve suskunluğundan hiçbir şey anlamıyordu. Teres hemen döneceğini bildirmediği takdirde kendisi gelip bulacaktı onu. Teres hiç şaşkınlığa kapılmadan ama olabilecek olan her şeyin olmuş olduğunu, korktuğu şeylerin hiçbirinden kurtulamayacağını görmenin verdiği can sıkıntısıyla okudu mektubu. Onu yatıştırmak, ona güven vermek mümkündü hala. Kendisini sevdiğini, yakında Paris'e döneceğini, yanına gelmek gibi çılgınca bir düşünceden vazgeçmesini, Floransa'nın bir köyden farksız olduğunu, anında göze batacaklarını söylemesi yeterliydi. Ama seni seviyorum diye yazmak gerekiyordu. Okşayıcı ve yumuşatıcı sözlerle avutmak gerekiyordu onu. Buna cesaret edemedi. Gerçeği üstü kapalı bir biçimde ima etti. Karanlık sözlerle suçladı kendisini. Karanlık bir biçimde hayatın akışına kapılmış ruhlardan, nesnelerin hareketli okyanusunda insanın hiçliğinden söz etti. Sevgi dolu bir hüzünle ruhunun ücra bir köşesinde kendinden iyi bir anı saklamasını rica etti ondan. Mektubu Fiesol alanındaki postaneye götürdü. Çocuklar alacakaranlıkta kaydırak oynuyorlardı. Tepenin üstünden güzel Floransa'nın çukurunda bir mücevher gibi taşıdığı kupaya baktı. Akşamın getirdiği huzurla titredi. Mektubu posta kutusuna attı. Yaptığı şeyin ne olduğunu, bundan doğabilecek sonuçları yalnızca o zaman hem de çok kesin bir biçimde kavradı. 20. Çiçek açmış ilkbahar güneşinin sarı güllerini yaydığı Signorina meydanında öğle vakti gelip çatmıştı. Pazara gelmiş hububat ve makarna satıcılarından oluşan köylü kalabalığı dağılıyordu. Lanzi'nin eşiğinde toplu heykellerin önündeki gezici dondurmacılar, kırmızı pamuklularla örtülü masalar üzerine diplerinde Bibite Gigiate yazısı taşıyan küçük şatolar dikmişlerdi. Teres ve Jacques, Baboli bahçelerinde bir sabah gezintisinden dönüyor, ünlü Loggia'nın önünden geçiyorlardı. Teres, Giambologna'nın Sabine adlı yapıtına başka bir kadının merak ve ilgisiyle bakıyordu ama Descartes yalnızca Teres'e bakmaktaydı. Günün canlı ışıklarının güzelliğinize övgüler yağdırması, yanaklarınızın zarif sedefini okşaması ne kadar güzel dedi. Evet diye karşılık verdi Teres. Mum ışığı hatlarımı sertleştiriyor, bunu fark etmiştim. Yazık ki ben bir akşam kadını değilim. Kadınlar kendilerini göstermek, beğendirmek fırsatını akşamları bulurlar daha çok. Akşamları Prenses Senieve'nin donuk, yaldızlı bir teni vardır. Güneşte limon gibi sarıdır. Pek de aldırmaz buna doğrusu. Hop balığı yoktur. Sizde var mı? Ya evet. Eskiden kendim için öyleydim, şimdi sizin için. Teres kollarıyla, kalçalarıyla Romalı'nın kucağından kurtulmaya çalışan iri, uzun, güçlü Sabine bakıyordu hala. Bir kadının güzel olması için böyle kuru yapılı, uzun kollu ve uzun bacaklı mı olması gerekir? Ben böyle değilim. Descartes ona güven vermeye çalıştı ama Teres üzülmüyordu. Kırmızı pamuklu bir örtünün üzerindeki bakırları parlayan gezici dondurma satıcısının küçük şatosuna bakıyordu şimdi. Orada ayaküstü, biraz önce kentli işçilerin yaptıkları gibi bir dondurma yemek gelmişti içinden. Biraz bekleyin dedi Descartes. Lanzi'nin sol yanında uzanan sokağa doğru koşup gözden kayboldu. Biraz sonra geri döndü, altın yaldızı yarı yarıya dökülmüş, sapı da ortası kırmızı renkli minelerle süslenmiş bir Floransa zambağı ile biten küçük bir gümüş kaşık uzattı. Dondurma için dedi. Dondurmacı kaşık vermiyor. Dilinizle yalamak zorunda kalacaktınız. Bu da çok güzel olacaktı ama alışık değilsiniz. Teres kaşığı tanıdı. Önceki gün Lanzi yakınlarındaki bir antikacı da dikkatini çekmiş küçük bir mücevherdi. Mutluydular. Basit ve dop dolu sevinçlerini anlamsız hafif sözlerle ortaya seriyorlardı. Ve Floransalı, dededen kalma bir yüz buruşturmasıyla onlara eski İtalyan hikayecilerinin sözlerini yeniden söyledikçe gülüyorlardı. Teres bu antik ve neşeli yüzün mükemmel oyunuyla eğleniyordu. Ama sözlerin hepsini anlayamıyordu. Jacques'a soruyordu. Ne söyledi? Öğrenmek mi istiyorsunuz? Evet, öğrenmek istiyordu. Peki öyleyse, yatağındaki pireler sizin gibi olsaymış çok sevinirmiş. Söylediği bu. Teres dondurmasını bitirince Jacques gidip bir kez daha Orsan Michel'i görmeye zorladı onu. O kadar yakındı ki, alandan geçip hemen sonra eski taş mücevherleri görürlerdi. Gittiler. Aziz Georgius'a, Tunç'tan Aziz Marcus'a baktılar. Descartes evin pul pul olmuş duvarında posta kutusunu yeniden gördü. Mektubu atmış olan küçük eldivenli ilacıyla ve açık seçik bir biçimde hatırladı. Teres'in sırrını yutan bu bakır ağız iğrenç geliyordu oysa. Gözlerini ayıramıyordu ondan, huzuru bozulmuştu. Bu sırada Teres kaba havari heykelini sevmeye çalışıyordu. Dürüst, içten bir görünüşü var. Konuşsaydı yalnızca doğruları söylerdi. Descartes acı bir karşılık verdi. Bir kadın ağzı değil bu. Teres düşüncelerini anladı ve çok yumuşak bir tavırla şunları söyledi. Dostum niçin böyle konuşuyorsunuz dedi. Ben samimiyim. Samimilikten anladığınız nedir? Biliyorsunuz ki bir kadın yalan söylemek zorundadır. Teres önce duraksadı, sonra da bir kadın lüzumsuz yalanlar söylemediğinde samimidir dedi. 21. Koyu gri giysiler içindeki Teres, çiçekli sarı salkımlar altında kayıyordu sanki. Koca yemişler, taraçanın dikine kesilen kıyısını gümüş rengi yıldızlarla örtüyor, tepelerin yamacındaki defnelerden kokulu alevler çıkıyordu. Floransa kupası çiçekler içindeydi. Vivian Bell, güzel kokular saçan bahçede bembeyaz gidiyordu. Görüyorsunuz ya darling, Floransa tam bir çiçek kenti. Simgesinin kırmızı zambak olması anlamlı. Bugün bayram, darling. Öyle mi? Bayram mı bugün? Darling, Mayıs'ın ilk gününde Primavera'da olduğumuzu biliyor musunuz? Bu sabah güzel bir periler ülkesinde açmadınız mı gözlerinizi? Ah darling, çiçek bayramını kutlamıyor musunuz? Kendinizi mutlu hissetmiyor musunuz? Siz çiçekleri seversiniz de. Seversiniz my love, bilirim. Sevgi duyarsınız onlara. Onların da bizim gibi sevinç ve keder duyduklarını, onların da acı çektiklerini söylemiştiniz. Ya öyle mi? Bizler gibi acı çektiklerini mi söylemiştim? Evet, söylemiştiniz. Bugün onların bayramı. Geleneğe göre, eski ressamların yarattığı alışkanlıklara göre kutlamak gerekir. Teres işitiyor, anlamıyordu. Yeni almış olduğu bir mektubu buruşturup duruyordu eldiveninin içinde. İtalyan pulu taşıyan, içinde yalnız iki satır taşıyan bir mektup. Bu gece Büyük Britanya Oteli'ne indim. Lungarno Accioli'de. Sabah bekliyorum sizi. Oda No. 18. Ah darling, Floransa'da her yıl 1 Mayıs'ta yenilenişin kutlandığını bilmiyor musunuz? Ama o zaman Botticelli'nin Çiçek Bayramı'na adanmış tablosunu, düşsel bir sevinçle dolu baharını anlayamazsınız. Eskiden 1 Mayıs'ta bütün şehir büyük bir sevince gömülürdü darling. Genç kızlar bayramlıklarını giyerler, ak dikenlerle taçlanırlar, uzun kortejler oluşturarak korsodan, çiçek taklarının altından geçerlerdi, yeni bitmiş çimenler üzerinde, defneler altında korolar oluştururlardı. Bizler de onlar gibi yapacağız. Bahçede dans edeceğiz. Öyle mi? Bahçede dans mı edeceğiz? Evet darling, size 15. yüzyıl Toskana danslarını öğreteceğim. Londra'nın kütüphane üstadlarının en eskisi Monsieur Morrison bir el yazmasında buldu onları. Çabuk dönün my love. Çiçekli şapkalar giyeceğiz, dans edeceğiz. Evet canım, dans edeceğiz. Sonra parmaklıklı kapıyı itti, bir sel yatağı gibi çukurlaşmış taşlarını güller altında izleyen küçük yolda koştu. Rastladığı ilk arabaya atladı. Arabacının hem şapkasında hem kamçısının sapında peygamber çiçekleri vardı. Büyük Britanya Oteli, Lungarno Accioli. Lungarno Accioli'nin nerede olduğunu biliyordu. Akşam gitmişti oraya. Irmağın sallanan örtüsü üstünde güneşin parça parça altınları gözlerinin önüne geliyordu. Sonra gece bastırmıştı. Sessizlik içinde suların boğuk mırıltısı, sözler, onu heyecanlandıran bakışlar, sevgilinin ilk öpüşü, dönülmez aşkın başlangıcı. Evet, evet. Lungarno Accioli'yi nehrin eski köprünün ötesindeki kıyısını hatırlıyordu. Büyük Britanya Oteli, biliyordu. Rıhtım üzerinde taştan büyük bir ön cephe. Madem gelecekti, oraya gelmesi daha iyiydi. Manin alanındaki kent oteline, Descartes'in bulunduğu kent oteline de inebilirdi. Aynı koridorda kapı komşusu olmaları da iyiydi. Lungarno Accioli. Hızlı hızlı götürüldüğünü gördükleri şu ölü, bir yerde küçük, çiçekli bir mezarlıkta sakin, rahattı. Numara 18. Çıplak bir otel odasıydı bu. İtalyan modeli bir sobası vardı, masanın üzerine özel yerleştirilmiş bir fırça takımı ve bir tren tarifesi. Ne bir kitap ne bir gazete. O içerideydi. Teres onun kemikli yüzünde büyük bir acı olduğunu fark etti. Sıtmalıymış gibi bir havası vardı. Sert, dayanılması güç, katlanılmaz bir duygu bıraktı bu üzerinde. Lemenil bir ses, bir hareket bekledi ama mesafeliydi. Hiçbir şeye cesaret edemiyordu. Lemenil bir iskemle verdi, iskemleyi itti, ayakta kaldı. Teres, benim bilmediğim bir şey var, konuşun. Kısa bir sessizlikten sonra Teres ağır ağır karşılık verdi. Hay Allah, ben Paris'teyken niçin gittiniz? Lemenil sesinin kederinde şefkatli bir sitem sezdi, sezmek istedi. Yüzü renklendi, ateşli bir tavırla karşılık verdi. Ah anlayabilseydim, biliyorsunuz pek fazla önem vermiyordum bu ava. Ama siz, mektubunuz, 27 tarihli mektubunuz, tarihleri çok iyi hatırlardı, müthiş kaygılandırdı beni. O sırada bir şey olmuştu. Her şeyi anlatın bana. Dostum, beni artık sevmediğinizi sanıyordum. Ama şimdi biliyorsunuz ki durum bunun tersi. Şimdi... Teres kollarını sarkmış, ellerini kavuşturmuş, öylece kala kalmıştı. Sonra yapmacık bir sakinlik içinde, ''Tanrım, biz bilmeden birleştik dostum, belli olmaz, gençsiniz. Hemen hemen aynı yaşta olduğumuza göre benden daha gençsiniz. Geleceğe ilişkin tasarılarınız vardır elbette.'' dedi. Lemenil gururla ona baktı. Teres konuşmasını sürdürdü ama eskisi kadar kendine güvenli değildi. Büyüklerinizin, annenizin, teyzelerinizin, halalarınızın, general dayınızın tasarıları vardır sizin için. Son derece doğal bir şeydir bu. Ben bir engel oluşturabilirim sizin için. Hayatınızdan silinmem daha iyi olur. İyi bir anı saklarız birbirimizden. Eldivenli elini uzattı. Lemenil kollarını kavuşturdu. Demek beni istemiyorsun artık dedi. Beni öyle mutlu ettin ki hiçbir erkek tadamaz bu mutluluğu. Sonra da bir kenara ittin. Sanıyorsun ki bu da böyle bitti. Bitti mi sanıyorsun gerçekten? Ne dediniz bana? Bağlar çözülür, insan birleşir, ayrılır. Olamaz öyle şey. Siz bırakılacak bir kadın değilsiniz. Evet, belki de böyle bir durumda verilebilecek olandan daha fazlasını vermiştiniz bana. Sizin için bir eğlenceden fazla bir şeydim. Ama sizin sandığınız kadın değilsem, aldattıysam sizi, hoppaysam, biliyorsunuz söylemişler. Neyse, size karşı gerektiği gibi davranamadım. Duraksadı. Sonra konuşmalarına ters düşen ağır ve saf bir tavırla devam etti. Ben size aitken başka şeyler çektiyse beni, bazı meraklarım olduysa, ciddi duygular için yaratılmamış olduğumu söylersem size... Lemene sözünü kesti, doğru konuşmuyorsun. Evet, yalan söylüyorum, iyi de etmiyorum. Geçmişimizi karalamak istemezdim, haksızdım bildiğiniz gibi ama... Her zaman söyledim bunu size, emin değilim. Söylenenlere bakılırsa kesin sözler verebilen kadınlar varmış. Ben onlar gibi olamayacağımı, kesin konuşamayacağımı söylemiştim. Kışkırtılan ve saldırmakta duraksayan bir hayvan gibi başını iki yana salladı. Ne demek istiyorsun? Anlayamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Açık konuş, açık. Anlıyor musun? Aramızda bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek istiyorum. Nedir? Dostum, söyledim işte şu. Ben kendine güvenen bir kadın değilim. Bana güvenmemeliydiniz siz. Hiçbir vaatte bulunmadım. Hem sonra bir şey vaat etmiş olsam bile ne çıkar vaatlerden? Artık beni sevmiyorsun. Anlıyorum, sevmiyorsun. Ama orası senin bileceğin bir iş. Ben seni seviyorum. Kendimi teslim etmemeliydim. Sanma ki geri alabilirsin. Seni seviyorum, alıkoyuyorum. Bu kadar kolay yakanı sıyırabileceğini mi sanıyorsun? Biraz kulak ver bana. Seni sevmek, sana bağlanmak, sensiz yaşayamamak için gereken her şeyi yaptın. Birlikte hayal edilemeyecek zevkler tattık. Kendi payını almazlık etmiyordun sen. Zorla çekmiyordum kendime seni. Sen kendin istiyordun bunu. Daha 1,5 ay önce bundan başka bundan fazla bir şey istemiyordun. Her şeydin benim için. Sen ben miydin, ben sen miydim? Bunu ayıramadığımız anlar vardı. Sonra ansızın seni unutayım, artık tanımayayım istiyorsun. Benim için bir yabancı, seçkin çevrede rastlanılan herhangi bir kadın olasın istiyorsun. Kendini bilmezliktir bu doğrusu. Ne oldu? Rüya mı gördüm? Öpüşlerin, boynumda solumaların, attığın çığlıklar, bütün bunlar gerçek değil mi? Söyle, ben mi uyduruyorum bütün bunları? Ah, hiç kuşku yok ki seviyordun beni sen. Hala hissediyorum aşkını. Eh, ben değişmedim, neysem oyum. Hiçbir şeyimi eleştiremezsin. Seni başka kadınlarla aldatmadım. Böyle davranarak üstünlük sağlamak bana göre değil. Bunu yapamazdım. İnsan seni tanıdıktan sonra en güzellerde bile yavan bir tat bulur. Hiç düşünmedim seni aldatmayı. Her zaman efendi bir insan gibi davrandım size. Niçin artık sevmeyecekmişsiniz beni? Cevap ver bana. Konuş hadi. Gene beni sevdiğini söyle. Bu doğru olduğuna göre söyle. Gel, gel. Teres, beni eskiden Spontini sokağında çok mutlu olduğumuz küçük yuvada sevdiğin gibi sevdiğini hissedeceksin. Hadi gel. Ateşli bir halde aç kollarla üzerine atıldı. Teres'in gözleri korkuyla doldu, buz gibiydi, dehşetle geri itti onu. Lemenil anladı, durdu. Senin bir sevgilin var dedi. Teres başını öne eğdi, sonra kaldırdı, somurtkan ve sessizdi. O zaman Lemenil göğsüne, omzuna, yüzüne yumruklar indirdi. Hemen arkasından utanarak geriledi. Gözleri yerdeydi, susuyordu. Parmakları dudaklarındaydı, tırnaklarını yiyordu. Korsajın bir iğnesinin elini yaraladığını, elinin kanadığını fark etti. Kendini bir koltuğa attı, kanını silmek için mendilini çıkardı. İlgisiz, düşüncesiz bir haldeydi. Teres sırtını kapıya dayamıştı, başı dik, rengi solmuş, gözleri dumanlıydı. Yırtılan peçesini çıkarıyor, içinden gelen bir dikkatle şapkasını düzeltiyordu. Lemenil, buruşturulan kumaşların onun çevresinde yaptığı ve bir zamanlar kendisine çok hoş gelen sesi duyunca titredi, ona baktı, gene öfkelendi. ''Kimmiş bu? Öğrenmek istiyorum.'' dedi. Teres hareket etmedi, beyaz yüzünde yediği yumruğun yakıcı izi vardı. Tatlı bir kararlılıkla karşılık verdi. Söyleyebileceğim ne var? Hepsini söyledim size. Daha fazla bir şey sormayın, faydası yok. Lemenil Teres'in de kendisinin de hiç görmemiş olduğu bir bakış attı. İsterseniz söylemeyin adını dedi. Onu bulmakta hiç güçlük çekmeyeceğim. Teres ağzını açmıyordu. Onun için üzgün, başka biri için kaygılıydı. Sıkıntılı, telaşlıydı ama hiçbir pişmanlık, acı, keder duymuyordu. Başka yerlerdeydi o. Lemenil içinden geçirdiklerini belli belirsiz sezmiş gibiydi. Sevdiği insanı bu kadar hoş, bu kadar rahat görmenin, kendisine ait olduğu zamankinden başka türlü güzel, bir başkası için güzel bulmanın öfkesiyle öldürmek istedi. "Git, git!" diye haykırdı. Sonra alışık olmadığı bu kinin verdiği duygularla altüst olmuş durumda ellerini başına koydu, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu acı Teres'i etkiledi. Onu yatıştırmak, ayrılışlarını hoş bir duruma getirmek umudunu verdi. Onu belki avutabileceğini sandı. Dostça bir tavırla geldi, yanına oturdu. "Dostum, kınayın beni. Ayıplanacak bir durumdayım, acınacak bir durumdayım. Eğer isterseniz hayatın oyuncağı olmuş zavallı bir yaratık, küçük senebilirse hor görün beni. Kısacası beni istediğiniz gibi yargılayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun öfkeniz içinde bir dostluk, hem güneşli hem rüzgarlı sonbahar havalarındaki gibi tatlı sert bir anı saklayın benden. Hak ettiğim budur. Hayatınızdan geçip gitmiş olan hoş ve boş konuğa karşı acımasız olmayın. Nereye gittiğini bilmeyen, üzüntü duyan, acı duyan bir yolcuyla vedalaşır gibi vedalaşın benimle. Gitmek öylesine hüzün vericidir ki her zaman. Biraz önce bana kızmıştınız. Yüzünüze vurmuyorum bunu. Yalnızca acı veriyor bana bu. Bana karşı gene bir yakınlık duyun. Kim bilir? Gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Önüm belirsiz, çok karanlık. Size karşı iyi, açık, içten davrandığımı, sizin de bunu unutmadığınızı düşünebilmeyi istiyorum. Zamanla anlayacaksınız bunu. Bağışlayacaksınız. Bugünden itibaren acıma hisleriyle dolu olun bana karşı. Robert dinlemiyordu onu. Duru, pırıl pırıl bir sesin okşamalarıyla yatışmış gibiydi. Yerinden sıçradı. "Öyleyse onu sevmiyorsunuz, beni seviyorsunuz," dedi. Teres duraksadı, sonra "Ah," dedi. "Bir kadının sevdiğini ya da sevmediğini söylemesi hiç kolay değildir. Hele benim için. Ötekiler nasıl yapıyorlar bilmem ama hayatta hiç bağışlama yoktur. Fırlatır atar insanı, iter kakar." Lemenil ona baktı, sakindi. Aklına bir şey gelmişti, bir karar almıştı. Çok basit bir şeydi bu. Bağışlayacaktı, unutacaktı. Yeter ki Teres hemen kendisine dönsündü. "Teres, onu sevmiyorsunuz değil mi? Bir yanlışlıktı bu değil mi? Bir unutma anıydı bu. Korkunç, anlamsız bir şeydi bu yaptığınız. Bir zaaf anıydı değil mi? Şaşkındınız, belki de öfkeliydiniz. Onu bir daha görmeyeceğinize yemin edin." Kolundan yakaladı, "yemin edin," diye yineledi. Teres hiç ağzını açmıyordu. Dişlerini sıkmış, suratını asmıştı. Robert bileğini sıktı. "Teres, canımı yakıyorsunuz," diye bağırdı. Ama Robert hala düşüncesini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Masaya kadar sürükledi onu. Masanın üstünde fırça takımının yanında bir mürekkep şişesiyle otelin çok sayıda pencereli cephesini gösteren büyük mavi resimli birkaç mektup kağıdı vardı. "Söyleyeceklerimi yazın, ben yollarım mektubu." Teres diretiyordu, Robert diz çöktürttü ona. Teres gururlu ve sakindi. "Yapamam, istemiyorum," dedi. "Neden?" "Çünkü illa öğrenmek mi istiyorsunuz?" "Çünkü seviyorum onu." Robert ansızın bıraktı kolunu. Tabancası yanında olsaydı öldürürdü belki de onu ama hemen sonra öfkesi bir kederle ıslandı. "Söyledikleriniz doğru mu? Mümkün mü bu? Doğru mu? Ben biliyor muyum ki? Söyleyebilir miyim? Ben anlayabiliyor muyum? Bir fikrim, bir duygum, her ne şekilde olursa olsun bir parıltım var mı ki? Ben..." Kendini biraz zorladı ve sonra şunları ekledi. "Şu anda aklım benim kederimden ve sizin umutsuzluğunuzdan başka bir şeye gidebiliyor mu? Onu seviyorsun. Seviyorsun. Nesi var? Nasıl biri ki böyle seviyorsun onu?" Ummadığı şeylerle karşılaşınca saçmalamaya başlamıştı. Bir şaşkınlık uçurumundaydı. Ama gene de Teres'in söylediği şey birbirlerinden ayırmıştı onları. Artık ona sert davranmaya, onu yakalamaya, dövmeye, kendi kötü, inatçı malı ama kendi malı gibi onu istediği noktaya götürmeye cesaret edemiyordu. "Onu seviyorsunuz, seviyorsunuz," diye tekrarlayıp duruyordu. "Ama ne söyledi, ne yaptı da sevdiniz onu? Ben sizi tanırım. Düşünceleriniz beni şoke ederdi ve ben hiç söylemedim size bunu. İddiaya girerim, seçkin çevreden biri de değildir. Sizi sevdiğine inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz buna? Aldanıyorsunuz. Sevmiyor sizi. Böbürleniyor bundan. Hepsi bu." ilk fırsatta bırakacak sizi. Sizi zor durumda bıraktıktan sonra ayrılacak. Çapkınlığına kurban edecek sizi. Gelecek yıl düşüp kalkmadığı adam yok diyecekler sizin için. Babanızın adına canımı sıkıyor bu iş. Dostumdur. Yaptıklarınızı öğrenecek. Sanmayın ki onu aldatabileceksiniz. Teres onu dinlerken alçalmıştı ama gönlü zengin bulmaktan da acı çekmeyeceğini düşünerek avuntu bulmuştu. Robert içtenlikle küçümsüyordu onu. Bu küçümsemeyle de rahatlıyordu. İyice ortaya döküyordu küçümsemesini. Nasıl oldu bu iş? Anlatabilirsiniz bana. Teres öyle acıyarak omuz silkti ki bu kez Robert aynı üslup içinde konuşmaya cesaret edemedi. Gene kin ve nefret kusmaya başladı. Görünüşü kurtarmaya yardımcı olacağımı, gene size geleceğimi, eskisi gibi kocanızla senli benli olacağımı mı düşünüyorsunuz? Kibar bir adamın ne yapması gerekirse onu yapacağınızı düşünüyorum. Sizden bir şey istemiyorum. Sizi çok iyi bir dost olarak hatırlamak isterdim. Bana karşı hoşgörülü ve iyi olacağınızı sanıyordum. Mümkün değilmiş böylesi. Ben görüyorum. İnsanlar birbirlerinden hiçbir zaman iyi ayrılmıyor. İleride daha iyi şeyler düşüneceksiniz hakkımda. Allah'a ısmarladık. Robert ona baktı. Şimdi yüzünde öfkeden çok keder vardı. Teres onun gözlerini hiç böyle kuru, böyle mor halkalı görmemişti. Seyrek saçları altındaki şakakları hiç bu kadar kuru olmamıştı. Bir saat içinde yaşlanmıştı sanki. Söyleyeyim daha iyi dedi. Sizi yeniden görmem mümkün olmayacak benim için. Siz elde edilip kaçırıldıktan sonra öyle ulu orta, herkesin içinde karşı karşıya gelinecek bir kadın değilsiniz. Söyledim size. Siz başkaları gibi değilsiniz. Kendinize özgü bir zehriniz var sizin. Bana da içirdiniz bu zehri. İçimde, damarlarımda, her yanımda hissediyorum. Niçin tanıdım sanki sizi? Teres ona iyi duygularla baktı. Allah'a ısmarladık dedi. Benim bu kadar acı veren pişmanlıklara değmez biri olduğumu düşünün. Robert onun elini kapının anahtarına götürdüğünü görünce ve bu hareketle onu yitireceğini, bir daha hiç bulamayacağını anlayınca bir çığlık kopardı, öne atıldı. Artık hiçbir şey hatırlayamıyordu. Gerçekleşmiş bir büyük felaketin önüne geçilmez bir yasın şaşkınlığı kalıyordu geriye. Onu, gideni, bir daha gelmeyecek olanı, bir daha koynuna almak istiyordu. Kendine doğru çekti, istiyordu, yalnızca istiyordu. Bütün hayvanca isteğiyle, bütün gücüyle istiyordu. Teres bütün uyanıklığı, bütün iradesiyle direndi. Koparılmış, parçalanmış, yaralanmış olarak sıyırdı kendini, korkmamıştı. Robert her şeyin yararsız olacağını anladı. Olayların unutulmuş devamını yeniden buldu. O başka birinin de artık ve kendisinin olamayacaktı. Yeniden kavradı bu gerçeği, acısı geri gelmişti. Yüzüne aşağılayıcı sözler tükürdü, dışarıya itti onu. Teres bir an koridorda durdu. Gururu yüzündendi durması. Geçmiş aşklarının üzerine konuşulmaya değer bir sözcük, bir bakış bekledi. Ama o git diye bağırdı gene, kapıyı hızla itti. Teres, Via Alfieri'de üzerinde solmuş otların bittiği avlunun dibindeki küçük köşkü yeniden gördü. Köşkü sakin, sessiz, keçileriyle, su perileriyle Grand Duchess Alisa döneminin aşıklarına sadık buldu. Acılı, acımasız, dünyadan kurtulduğunu, yaşama hüznü hissetmediği yaşlara götürüldüğünü hissetti, gelir gelmez. Descartes, basamaklarına güller serpilmiş merdivenin başında onu beklemekteydi. Kollarına atılan Teres kendisini bırakıverdi. Descartes onu cansız, önünde sararıp solduğu titrediği kadının cesedi gibi taşıdı. Teres'in gözleri kapalı gibiydi. Güzel bir av olmanın, yüce alçalışının tadını çıkarıyordu sanki. Yorgunluğu, kederi, gündüzün hissettiği tiksintileri, sertliğin yeniden kazanılmış özgürlüğün anıları, unutma gereksinimi, bir korku kalıntısı, her şey aşkını canlandırıyor, kışkırtıyordu. Yatağın üzerine devrilmişti, kollarını sevgilisinin boynuna doladı. Kendilerine geldiklerinde çocuklar gibi sevinçliydiler. Gülüyor, incir çekirdeğini doldurmaz şeyler söylüyor, oynuyor, yanlarındaki resimli tabaklara yığılmış limonları, portakalları, karpuzları dişliyorlardı. Teres'in üzerinde ince pembe gömleği kalmıştı yalnız. Gömlek de omzundan kayarak bir göğsünü açmış, öbürünü perdelemişti. Memelerinin uçlarının kızarıklığı belli oluyordu gömleğin altından. Tenini sunmanın tadını çıkarıyordu Teres. Dudakları aralanıyor, ıslak dişleri parlıyordu. Descartes'in kendisi üzerine kurduğu bilgince düşlerden sonra hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığını soruyordu yosmaca bir kaygıyla. Descartes kendi düzenine göre aldığı gün ışığının okşayan pırıltılarıyla ve taptaze bir mutlulukla seyrediyordu onu. Övgüler yağdırıyor, öpücükler konduruyordu. Nazlı okşayışlar, dostça tartışmalar, mutlu bakışlar içinde kendilerinden geçiyorlardı. Sonra birdenbire ciddileşiyor, bakışları donuklaşıyor, dudakları sıkılıyor, aşkı kine dönüştüren o kutsal öfkeye kaptırıyorlardı kendilerini. Yeniden birbirlerine sarılıyor, birbirlerine karışıyor, uçurumu arıyorlardı. Teres dumanlı gözlerini yeniden açıyor, gülüyordu. Yeni iyileşmeye başlamış bir hastanın yumuşaklığıyla başı yastığın üzerinde, saçları darmadağın bakıyordu. Descartes, şakağının üzerindeki ufak kırmızı izin nedenini sordu. Teres unuttuğunu, önemli bir şey olmadığını söyledi. Pek yalan söylediği de ileri sürülemezdi. Açık kalplilikle konuşuyordu. Gerçekten de unutmuştu. Güzel ve kısa öyküleri, karşılaştıkları gün başlayan bütün hayatları geçiyorlardı gözlerinin önünden. Biliyorsunuz, Taraça'da gelişinizin ertesi günü, belirsiz, bulanık, arkası gelmeyen şeyler söylüyordunuz bana. Beni sevdiğinizi anlamıştım. Beni aptal sanmanızdan korkuyordum. Öyleydiniz biraz da. Benim zaferimdi bu. Sizi yanımda çok telaşlı görmedikçe sinirleniyordum. Daha siz sevmeden sevdim ben sizi. Ah, yüzümü kızartan bir şey değil bu. Descartes dişlerinin arasına bir damla köpüklü şarap damlattı. Yuvarlak sehpanın üzerinde bir şişe Trasimeno şarabı vardı. Teres, akşam çentiklenmiş opal kupa içinde hüzünlü ve güzel gördüğü gölün anısı için bu şaraptan tatmak istedi. İtalya'ya ilk geldiği gün görmüştü onu. 6 yıl geçmişti aradan. Dışarıdaki güzellikleri tek başına sezdiği için Descartes kavga etti onunla. Teres de şunları söyledi ona. Sen yokken hiçbir şeyi göremiyordum. Niçin daha önce gelmedin? Descartes sertçe öperek ağzını kapadı. Teres mutluluktan bitkin durumda yorgun ve neşeli bedeniyle kendine geldiğinde ''Evet, seni seviyorum'' diye bağırdı. ''Evet, yalnız seni sevdim.'' 22. ''Yarın akşam 7'de hareket ediyorum. Garda olun'' diye yazmıştı Lemenil. Teres de gelmişti. Otel arabaları önünde gri uzun pelerini içinde sakin ve rahat buldu onu. ''Oo, siz misiniz?'' dedi yalnızca. ''Beni çağıran siz değil misiniz dostum?'' Lemenil o kendisini yeniden sever, gerisi de unutulur gider ya da ''Bu bir denemeydi'' der diye anlamsız bir umut içinde yazmıştı ama itiraf etmekten kaçındı bunu. Teres böyle konuşsaydı hemen inanırdı ona ama hiç ağzını almaması düş kırıklığına uğrattı Robert'ı. Buruk bir tavırla ''Ne söyleyeceksiniz bana? Konuşmak size düşüyor, bana değil. Ben bir ihanetin suçunu üstümden atmaya çalışacak durumda değilim.'' dedi. ''Dostum, acımasız olmayın.'' dedi Teres. ''Size söyleyeceğim buydu. Ayrıca sizden gerçek bir dostun üzüntüsüyle ayrıldığımı da söyleyeceğim.'' ''Hepsi bu kadar mı? Gidin de ötekini anlatın bunları. Beni ilgilendirmiyor artık.'' ''Siz çağırdınız, ben de geldim. Pişman etmeyin beni.'' ''Rahatınızı kaçırdığım için üzgünüm. Gününüzü daha iyi geçirebilirdiniz, hiç kuşkusuz. Tutmuyorum sizi. Onun yanına dönün. Can atıyorsunuz gitmek için.'' İşittiği bu sefil ve pespaye sözlerin ebedi insan acısından bir anı belirttiğini, tragedyalarda böyle durumların çok anlatıldığını düşününce alayla karışık bir keder hissetti ve dudaklarını kıvırarak belli etti bunu. Robert onun güldüğünü sandı. ''Gülmeyin, beni dinleyin. Evvelsi gün otel odasında sizi öldürmek istemiştim. O kadar yaklaştım ki buna. Ne anlama geldiğini iyi biliyorum şimdi. Bunun için yapmayacağım. Keyfiniz kaçmasın. Neye yarar ki bu zaten? Kendi hesabıma durumu kurtarmak istiyorum ve bu nedenle Paris'e geleceğim sizi görmeye. Beni kabul edemeyeceğinizi öğrenmenin üzüntüsünü hissedeceğim. Kocanızı ve babanızı göreceğim. Uzun bir yolculuğa çıkacağım için vedalaşmaya gideceğim. Allah'a ısmarladık madam. Teres, Robert kendisine sırtını döndüğü sırada Miss Bell ve Prens Albertinelli'nin yük vagonları bölümünden çıkıp kendisine doğru geldiklerini gördü. Vivian, çok yakışıklı prensin yanında sevinçle yürüyordu. ''Ah darling, sizi burada görmek ne güzel bir sürpriz. Gümrükten çıkan çana baktık az önce prensle. Öyle mi? Geldi mi çan? Burada darling. Ciberte'nin çanı burada. tahta kafesinde gördüm. Ötmüyordu çünkü, hapisti. Evimde barınak olarak bir çan kulesi vereceğim ona. İçinde Floransa havasını duyunca gümüş sesini duyurduğu için mutlu olacak. Güvercinler onu görmeye gelecekler. Bütün sevinçlerimiz de, bütün acılarımız da ötecek. Sizin için, benim için, güzel Madame Marmet için, Monsieur Colette için, bütün dostlarımız için çalacak. Canım, çanlar hiçbir zaman gerçek acılarda ve gerçek mutluluklarda çalmaz. Onlar yalnızca resmi duyguları bilen dürüst memurlardır. Hayır darling, çok aldanıyorsunuz. Çanlar ruhların sırrına ermiştir. Her şeyi bilirler. Ha, gara gelişinizin sebebini biliyorum my love. Size ele veren hizmetçiniz. Bir türlü gelmek bilmeyen bir pembe giysiyi beklediğinizi, sabırsızlıktan eridiğinizi söyledi bana. Ama üzülmeyin, her zaman en güzel olan sizsiniz. Madame Martin'i arabaya bindirdi. Çabuk gelin darling dedi. Monsieur Jacques Descartes akşam yemeğinde bizde bu akşam. Onu bekletmek istemiyorum. Yabanıl, güzel kokularla dolu patikadan geçiyorlardı akşamın sessizliği içinde. Şuradaki kara ağaçların tepelerini, mezarlığın servelerini görüyor musunuz darling dedi. Ben orada uyumak istiyorum. Ama Teres kaygılıydı, düşünceliydi. Onu gördüler. Tanıdı mı acaba? Sanmam. Alan karanlıktı, her tarafta göz kamaştırıcı soluk ışıklar vardı. Onu tanıyor mu ki? Geçen yıl bizde görmüş müydü onu? Hatırlamıyorum. Onu asıl endişelendiren prensin içten pazarlıklı sevinciydi. Darling, bu küçük köy mezarlığında benim yanımda bir yer ister misiniz? Az toprak, çok gök altında yan yana yatalım. İster misiniz? Ama kabul edemeyeceğiniz bir şeye davet ediyorum sizi. İyi etmiyorum. Ebedi uykunuzu Fiesol tepelerinin eteğinde uyumanıza izin yok my love. Paris'te güzel bir anıtta Comte Martin Bellamy'nin yanında uyumanız gerekecek. Niçin? Siz kadının ölümünden sonra bile kocasıyla bir olması gerektiğine mi inanıyorsunuz canım? Tabii ki öyle olması gerek darling. Evlilik hem hayat hem sonsuzluk içindir. Auvergne ilinde birbirini seven karı kocanın öyküsünü bilmiyor musunuz? Hemen hemen aynı zamanda öldüler ve gömüldüler. Mezarları birbirinden bir yolla ayrılıyordu. Ama her gece bir yaban gülü çiçekli dalını bir mezardan ötekine atıyordu. İki tabutu birleştirmek zorunda kaldılar sonunda. Badiayı biraz geçince bir tepeye tırmanmakta olan bir ayin alayı gördüler. Akşam rüzgarı yaldızlı tahtadan şamdanlardaki mumların son alevleri üzerinde esiyordu. Renkli bayraklara tarikatların beyazlı mavili dizileri eşlik etmekteydi. Sonra sarışın kıvırcık saçlarıyla küçük bir senjen geliyordu, kuzu yününün altında çırılçıplaktı. Bir de dalgalı saçlarının altın giysisi içinde 7 yaşında Saint Marie Madeleine vardı. Fiesoliler kalabalık halinde arkadan geliyorlardı. Kontes Martin bunların arasında Colette'i gördü. Bir elinde bir mum, öbür elinde kitabı, burnunun ucunda mavi gözlüğüyle ilahi söylüyordu. Ablak yüzünün köşelerinde kafasının çıkıntıları üzerinde kızıl pırıltılar titreşiyordu. Kaba sakallı ilahinin uyumuna göre kalkıp iniyordu. Yüzünde kıpırdayan gölgelerin, ışıkların sertliği altında yüzyıllık çileyi doldurabilecek yalnızlar gibi yaşlı ve güçlü bir havası vardı. Ne güzel dedi Teres. Kendi oynayıp kendi seyrediyor. Büyük bir sanatçı bu adam. Darling, niçin Monsieur Colette'in dindar biri olmasını istemiyorsunuz? Neden? İnanmakta çok mutluluk, çok güzellik vardır. Şairler bilir bunu. Monsieur Colette inanmış olmasaydı o güzelim dizeleri yazamazdı. Peki ya siz? Siz de inanır mısınız? Evet, Tanrı'ya ve İsa'nın sözüne inanırım. Şimdi sayvan, bayraklar, beyaz tülleri inişli çıkışlı yolun kıvrımları içinde gözden kaybolmuştu. Ama mum alevinin hala altın ışıklar biçiminde Colette'in dazlak kafasından fışkırdığı görülüyordu. Bu sırada Descartes bahçede tek başına bekliyordu. Teres onu sevmenin ilk acılarını duyduğu taraçının balkonunda dirseklerini dayamış durumda buldu. Miss Bell prensle birlikte gelecek olan çanın asılacağı kulenin yerini ararken Descartes sevgilisini sarı salkımların altına götürdü bir ara. Geleceğim zaman bahçede bulunacağınıza söz vermiştiniz dedi. Bir saattir sizi bekliyorum. Bu bir saat öldürdü bitirdi beni. Çıkmamalıydınız. Yokluğunuz şaşırttı beni, umutsuzluğa düşürdü. Teres, gara gitmek zorunda kaldığını, Miss Bell'in de arabasını alıp getirdiğini söyledi. Descartes kendisinin karşısına kaygı dolu bir yüzle çıktığı için özür diledi. Her şey endişelendiriyordu onu. Mutluluğundan korkuyordu. Tam sofraya oturduklarında Colette gözüktü. Yüzü antik kır tanrıçalarının yüzünü andırıyordu. Gözleri müthiş bir mutlulukla ışıl ışıl parlıyordu. Assisi'den döneli biri, yalnız halktan insanlarla görüşüyor, bütün gün fahişelerle, esnaflarla Chianti şarabı içiyor, onlara mutluluğu ve saflığı, İsa'nın gelişini, gelecekte verginin de askerliğin de kalkacağını müjdeliyordu. Ayinin sonunda Roma tiyatrosunun yıkıntıları içindeki bütün serserileri toplamış, onlara Fransızca ve Toskana lehçesiyle karışık, sonu Latin ekleriyle biten komik bir dille bir vaaz vermişti. Verdiği vaazı bir kez daha yinelemekten hoşlandı. Krallar, senatörler, yargıçlar, halkların hayatı bizdedir dediler ve yalan söylediler. Ben beşiyim diyen tabuttur onlar. Halkların hayatı, Tanrı'nın bakışı altında sararan kırların harmanlarıdır. Kara ağaç fidanlarını asılı asmalarda, gökyüzündeki bahçelerde, meyve ağaçlarını yıkadığı gözyaşlarında ve gülümsemelerdedir. Zenginlerin, güçlülerin, gücü ve zenginliği korumak için yaptıkları yasalarda değildir. Krallıkların, cumhuriyetlerin liderleri kitaplarına insan hakkının savaş hakkı olduğunu yazdılar. Zulüm ve işkenceyi göklere çıkardılar. Fatihlere sonsuz saygı gösteriyor, genel meydanlarda zafere ulaşmış insan ve at için heykeller dikiyorlar. Ne var ki hak öldürmekten gelmez. Bu nedenle dürüst insan sandıktan kura numarası çekip askere gitmeyecektir. Hak, krallık ya da cumhuriyet üzerinde yükselmiş prensin çılgınlıklarını, cinayetlerini beslemek için var olamaz. Bu nedenle dürüst adam vergi ödemeyecektir. Sarraflara kuruş vermeyecektir. Barış içinde emeğinin meyvesini yiyecektir. Ektiği buğdayla ekmeğini yapacak, budadığı ağaçların meyvesini yiyecektir. Prens Albertinelli ciddi bir tavırla, "Monsieur Colette, maliyenin sömürdüğü zavallı güzel kızlarımızla ilgilenmekte çok haklısınız," dedi. "Gelirinin %33'ü vergiye giden bir topraktan ne meyve alabilirsiniz ki? Efendiler de uşaklar da sarrafların avlarından başka bir şey değil." Madame Martin ve Descartes sesindeki beklenmedik içtenliğe şaştılar. O konuşmasını sürdürdü. "Kralı severim," dedi. "Tam bir kralcıyım ben ama köylülerin çektiği sıkıntıyı da bilmez değilim." Büyük bir inatla büyük bir işe girişmiş olduğu bir gerçekti. Vittorio Emanuele'nin yaveri olan babası, Prens Carlo'nun 1/4'ünü faizcilerin gırtlağına gönderdiği Casentino çiftliğini yeniden eski görkemine kavuşturmak istiyordu. Yapmacık laçkalığı, inatçılığını gizliyordu. Yararlı ve çıkarcılığa yönelik kusurları vardı yalnız. Eski tablo ticareti yapması, sarayının ünlü tavanlarını gizlice satması, yaşlı kadınlardan hoşlanması, sonunda da para kazanma konusunda becerikli, ev yönetiminde usta bildiği Miss Bell'le evlenmeye çalışması, Toskana'da yeniden büyük bir toprak sahibi olabilmek içindi. Toprağı ve köylüleri gerçekten severdi. Colette'in belli belirsiz bir biçimde anlayabildiği ateşli sözleri içinde bu aşkı kımıldatıyordu. Çekinmeden söylüyordu düşüncelerini. Efendi ile uşakların tek bir aile oluşturdukları bir memlekette birinin kaderi ötekininkilerle bağlıdır. Maliye soyuyor bizi. Çiftçilerimiz ne kadar yiğittirler oysa toprağa sürmede dünyada üstlerine yoktur. Madame Martin buna inanamayacağını belirtti. Yalnız Lombardiya kıyılarını iyi ekilmiş, sayısız kanallarla bölünmüş görmüştü. Ama Toskana güzel bir yabanıl meyve bahçesi gibiydi. Prens gülümseyerek karşılık verdi. Teres kendisine Casentino'daki uzun yıkıcı davaların acısını çekmiş çiftliklerini görmek onurunu verseydi, belki de böyle konuşmayacaktı. İtalyan köylüsünün ne olduğunu orada görecekti. "Yoğun biçimde uğraşırım toprağımla. Bu akşam oradan dönüyordum. Garda hem Miss Bell'i hem de sizi görme zevkini tattım." Miss Bell çanına bakıyordu. "Siz de Parisli bir dostunuzla konuşuyordunuz." Bu karşılaşmadan söz açmanın Madame Martin'in hoşuna gitmeyeceğini düşünmüştü. Masanın çevresine bir göz attı. Descartes'in kaygılı bir hareket yapmaktan kendini alamadığını gördü. ısrar etti. Bir köylünün seçkin bir çevreyi tanıma iddiasını hoş görün madam dedi. Sizinle konuşan o bayın İngiliz havasında olmasına, sert gibi görünmeye çalışırken mükemmel bir rahatlığı, kendine özgü bir canlılığı olmasına bakarak onun bir Parisli olduğunu anladım. Teres hiç umursamaz görünerek, ya dedi, uzun zamandır görmemiştim kendisini ama tam gideceği sırada Floransa'da karşılaşınca çok şaşırdım. Descartes'e baktı, Descartes dinlemiyormuş gibi bir hava içindeydi. Ama ben o beyi tanırım dedi Miss Bell. Monsieur Le Menildiro. Madame Martin'de iki kez birlikte yemek yemiştim kendisiyle. Benimle konuşmuştu. Hem de çok güzel konuşmuştu. Futbolu sevdiğini, bu oyunu Fransa'da kendisinin getirdiğini, futbolun şimdi çok moda olduğunu söylemişti. Av maceralarını da anlatmıştı bana. Hayvanları sever. Avcıların hayvanları çok sevdiklerini anlamıştım. Emin olun darling, Monsieur Le Menil hayranlık verici bir üslupla söz ediyor tavşanlardan. Huylarını biliyor. Mehtap'ta, fundalıklarda dans edişlerini seyretmenin büyük bir zevk olduğunu anlatmıştı bana. Bu hayvanların çok zeki olduklarını da söylemişti. Köpeklerin kovaladığı yaşlı bir tavşanın kendi yerine başka bir tavşanı ininden çıkmaya zorladığını, tekmelediğini görmüş. Monsieur Le Menil size tavşanlardan söz etti mi darling? Teres böyle bir şey hatırlamadığını, avcıları sıkıcı bulduğunu söyledi. Miss Bell hemen atıldı. Monsieur Le Menil'in mehtapta, fundalıklarda, bağlarda dans eden tavşanları anlatırken sıkıcı olabileceğine inanmıyordu. Kendisi de Fanion gibi küçük bir tavşan beslemek isterdi. Siz Fanion'u tanımazsınız darling. Monsieur Descartes bilir onu eminim. Güzeldi, şairlerin sevgilisiydi. Kos adasında limonlarla sakız ağaçlarıyla örtülü bir durumda mavi denize doğru inen bir tepenin yamacında bulunan bir evde otururmuş. Dalgaların gök rengi bakışlarını seyredermiş. Öyle anlatırlar. Monsieur Le Menil'e Fanon'un öyküsünü anlatmıştım. Çok sevinmişti öğrendiği zaman. Henüz meme emdiği bir sırada anasından koparılmış bir yavru tavşan almış bir avcıdan. Onu dizlerinde büyütmüş.